Bismillah. Evet. Sıfatlar ile kitap ve sünnette bu konulara bakacak olursak, Allah hepimize anlayış versin kardeşlerim. Şüphesiz ehli sünnet vel cemaatın itikadı ispat ve zahirleri üzerinedir. Onlardan keyfiyetsiz teşbihi reddetme. Doğrusu bazı topluluklar o sıfatları nefyedip Allah'ın ispat ettiğini iptal etmiş, bazı ispatçı topluluklar ise onların hakikatini kabul etmekle beraber bir nevi teşbih ve keyfiyet belirtmeye kalkmışlardır. Allah bizi sırat-ı müstakimden ayırmasın. Orta yol, iki taraf arasında bulunan doğru yola koyunmaktır. Allah Azze ve Celle'nin dini, o dinde aşırı gidenle o dini eksik ve kusurlu yapan arası bir yoldur. Bu konuda asıl olan şudur. Sıfatlardan söz etmekle zattan söz etmek aynı hükme tabidir. Aleykümselam ve rahmetullah. Her ikisi hakkında da aynı konuşma esasına yönelilir. Allah Subhanahu ve Teala'nın varlığını kabul, nasıl sadece onun var olduğunu söyleyip varlığının keyfiyetini söylemek değilse, onun sıfatlarını kabul ve ispat etmek de sadece var olduğunu söylemektir. Sınırları belirleme, keyfiyetlerini tespit etmek değil. Sesim net geliyor mu? Buralar çok önemli. Binaenaleyh yed, el, semi, işitme, basar, görme vesaire dediğimiz zaman bunlar Allah'ın kendisi için sabit kıldığı sıfatlardan ibarettir. Yani ne yed'in anlamı kuvvet veya nimettir, semi ve basarın anlamı ilimdir diyoruz. Ne de bunlar uzuvdur diyor. Onları bildiğimiz ellere, işitme ve görme organlara benzetiyor ve iş görme araçları olan uzuvlardır diyoruz. Asla. O halde diyoruz ki böyle söylemek bu sıfatları ispat etmekten ibarettir. Çünkü bunlar tevfikidir. Allah ve Resulundan böyle gelmiştir. Onlardan teşbihi nefyetmek de gereklidir. Çünkü Allah değil, benzeri olma, benzer gibisi bile olmayandır. İşte sıfat hadislerinde ehli sünnetin sözleri bu usul üzerinedir. Allah hepimize anlayış versin. Hafız Ebu Bekir el-Hatip da bir risalesinde bunları söylemiş. Ehl-i sünnetin itikadının bu şekilde olduğunu haber vermiştir. Hattabi'nin zikrettiği sözlerin benzerini sayılamayacak kadar çok alim nakletmişlerdir. Allah onlardan razı olsun. Hilye sahibi Ebu Nuaym el-İsfahani bir akidesinin baş tarafında der ki, yolumuz kitaba, sünnete ve ehl-i sünnet imamlarının yoluna tabi olanların yoludur. Ve yine dedi ki peygamberimizden arş ve Allah'ın istivası hakkında sabit olan hadisler onların itikadı olan şeylerdir. Onları söyler, keyfiyetsiz, misilsiz yani temsilsiz ve teşbihsiz olarak ispat eder. Allah'ın mahlukatından, mahlukatın Allah'tan ayrı olduğunu, onun onlar arasına girip hulul etmediğini, onlarla karışmadığını, yeryüzünde ve yaratıklar içinde değil, göğünde, arşı üzerine istiva ettiğini kabul ve ifade ederler. Hafız Ebu Nuaym yazdığı Mahiccetul Vasik'in ve Medravetul Vamik'in adlı eserinde der ki, onlar Allah'ın gökleri üstünde olduğunda, arş üzerine istiva etmiş olduğuna, Cehmiye'nin dediği gibi arşı istila etmiş ve her mekanda olmadığında icma etmişlerdir ki Cehmiye'nin sözleri kitapta indirilenin hilafınadır. Emin misiniz ki gökte olan veya güzel söz ona çıkar ya da Rahman arşı üzerine istiva etti. Üzerine istiva ettiği arşı onundur. Gökleri ve yeri kaplayan kürsüsü onundur. Buyurur ki kürsü gökleri ve yeri kaplamıştır. Ve kürsüsü cisimdir. Yedi yer ve yedi gök kürsüsüne göre çöl düzeyinde bir halka kadardır. Cehmiye'nin dediği gibi kürsüsü ilmi değildir. Bilakis kürsüsü kıyamet günü mahlukatı arasında hüküm vermesi için konulacaktır. Bunu Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyurmuş ve onun kıyamet günleri gününde kulları arasında hükmünü verip yargısını bitirmek için geleceğini, meleklerin de saf saf dizileceklerini haber vermiştir. Allah hepimize güzel bir anlayış versin. Nitekim Allah Azze ve Celle melekler saf saf olduğu halde Rabbin gelir Fecir 22'de buyurduğu gibi. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ek olarak kıyamet günü Allah'ın kulları arasında hükmünü vermek için geleceğini, muvahhid günahkarlardan dilediğini bağışlayıp dilediğini azap edeceğini haber vermiştir. Allah Azze ve Celle dilediğini bağışlar, dilediğine azap eder. Allah bizi bağışladıklarının arasına kılsın. Kardeşlerim, Hicri 4. yüzyılın sonlarında ülkesinde Sufiye'nin şeyhi olan Arif İmam Mamer bin Ahmet el İsfahani der ki, ashabıma sünnetten bir vasiyeti, hikmetten bir öğüdü tavsiye etmeyi, hadis ve eser nakil ehlinin, ayrıca mütekaddimin ve müteahhirinin, ehli marifet ve ehli tasavvufun keyfiyetsiz kaydıyla üzerinde durdukları şeyleri toplamak istedim. O risaletinde şunları söylüyor. Allah arşı üzerine keyfiyetsiz, teşbihsiz ve tevilsiz olarak istiva etmiştir. İstiva aklen bilinir, ondaki keyfiyet ise meçhuldür. Şüphesiz Allah Azze ve Celle arşına istiva etmiştir. Yarattıklarından ayrıdır, yarattıkları da ondan ayrıdırlar. Ne bir hulul girme, ne bir birleşme, ne bir karışma, ne bir yapışma olmaksın. Çünkü o mahlukatından ayrı bir tektir, yeganedir, eşsizdir. Yarattıklarından müstağnidir ve Allah işiticidir, görendir, bilendir, konuşur, razı olur, kızar, güler, beğenir, kıyamet günü kullarına gülerek görünecektir. Her gece dünya semasına nasıl isterse öyle iner ve der ki, var mı bir dua eden, ona icabet edeyim. Var mı istiğfar eden, onun tövbesini kabul edeyim. Bu ta şafak sökünceye kadar sürer. Rabbimizin semaya inişi keyfiyetsiz, teşbihsiz ve tevilsiz olacaktır. Kim onun inişini inkara veya tevil etmeye kalkarsa o kişi bidatçıdır, sapıktır. Ariflerden sair seçkinler de bu inanç üzerinedir. İşte bir sufi şeyh sözünü burada bitiriyor. Allah hepimize güzel bir anlayış versin. Şeyh İmam Ebu Bekir Ahmet bin Muhammed bin Harun el-Hallal Kitab-ı Sünnesinde de der ki, bize Ebu Bekir el-Esram anlattı, bize İbrahim bin el-Haris yani el-İbadi anlattı, bize Leys İbni Yahya anlattı ve dedi ki, İbrahim bin el-Eşasi Ebu Bekir el-Hallal der ki, bu zat Fuzail'in sahibidir. Fuzail bin İyaz'ı işittim. Bizim Allah hakkında nasıldır diye bir düşünme hakkımız yok. Çünkü o Allah Subhanahu ve Teala kendini bize vasfetmiş ve en beli olarak vasfetmiştir. Buyurmuştur ki, de ki o Allah bir tektir. Allah yegane samettir. Her şey varlığını ve bekasını ona borçludur. Her şey ona muhtaçtır. O hiçbir şeye muhtaç değildir. Her şeyin tek ve doğrudan yegane dayanağı odur. Doğurmamıştır, doğrulmamıştır. Hiçbir şey onun dengi olmamıştır. Artık kimse onu, onun kendisini vasfettiği gibi vasfedemez. Onun bu inişi, şu gülmesi, şu övünmesi, şu muttali olması, nasıl inmek isterse öyle bir iniş, nasıl gülmek isterse öyle bir gülüş, nasıl övünmek isterse öyle bir övünüş, nasıl muttali olmak isterse öyle bir muttali oluştur. Dolayısıyla bizim nasıl, acaba nasıl diye düşünmek haddimiz değildir. Cehmiler, yerinden ayrılan bir Rabb'a inanmam dediği zaman sen şöyle de, hayır, ben istediğini yapan bir Rabb'a inanırım. Allah hepimize mağfiret etsin kardeşlerim. Yine Amr bin Osman el-Mekki, El-Taarruf bi Ahvalil İbadi vel-Müteabbidin adını verdiği kitabın, şeytanın tevbekarlara ne yolda geldiği babında, şeytanın onları ümitsizliğe, sonra aldanışa ve uzun emellere düşürdüğünü, ayrıca tevhid konusunda da yanılttığını zikretmiş ve şöyle demiştir. Onun tevhid konusunda verdiği en büyük vesvese, çarpıtma veya Rabb'in sıfatları açısından temsil ve teşbihe sapma veya onları inkar ve tadil etmektir. Vesvese hadisini zikrettikten sonra şöyle der. Allah sana rahmet etsin. Şunu bil ki, kalbinde düşündüğün, zihninde doğan, aklına düşen, düşünüp tasarladığın ne kadar güzellik, iyilik, parlaklık, göz alıcılık ve doğuş varsa, zihninde hangi şey belirir, gözlerinin önünde ne canlanırsa, Allah ondan başkadır, onlardan daha yüce, pek büyük ve en uludur. Allah'ın şu sözünü işitmiyor musun? Ona değil benzer, benzer gibi olan bile yoktur. Şura 11'de. Evet. Ona hiçbir şey, hiçbir şekilde. Allah hepimize mağfiret etsin kardeşlerim. Ona hiçbir şey, hiçbir şekilde asla denk olmamıştır. Yani ona benzeyen, onu andıran, onu dengeleyen, onun misli olan hiçbir şey yoktur. Bilmiyor musun ki o dağa tecelli ettiği zaman onun büyük heybeti ulu saltanatı sebebiyle dağ parça parça oldu. İşte o böyle bir şeye tecelli etmez mi? O şey parça parça dağılıp gitmesin. Aynı şekilde kim onu tevehhüm eder, tasavvur etmeye kalkarsa mutlaka helak olur. O halde sen de teşbihi, misli, benzer ve küfrü Allah'ın kendisini kitabında bizzat açıkladığı şeylerle reddet. Ayette geçen küfrü kelimesi, denkliğin her yönünü ortadan kaldırma. Bu şeylere inanıp korunursan ve yanına Rab Teala ve kitabındaki Resulü Muhammed'in sünnetindeki sıfatlarını tadil eden biri gelir. Şununla mevsuf ise veya sen onun şununla vasfedersen benzerlik kaçınılmaz olur derse, o kişiyi yalanla yalan söylüyorsun de. Çünkü o melun, senin ayağını kaydırma, seni azdırma, seni haktan kaymış Rab Teala'nın sıfatlarını inkar eden sapıkların nitelemelerine daldırmak istemektedir. Allah ayaklarımızı İslam'da sabit kılsın. Allah hepimize merhamet etsin. Bilin ki Allahü Teala birdir. Diğer birler gibi değildir. tektir, samettir, doğurmamıştır, doğurulmamıştır. Ona hiçbir şey, hiçbir şekilde denk olmamıştır. Esma-i Hüsna sadece ona mahsustur. Bu isimler hakikatlerinin doğruluğu ve gerçekliği ile ta ezelden beri vardır. Allahü Teala'nın sonradan olan, önceden sahip olmadığı bir sıfatı, bir ismi yoktur. Haşa, bundan sonsuz bereket ve hayır sahibi Yüce Allah'ı tenzih ederiz. Yani o, hidayete erdirecek ezeli bir hadiydi. Yaratacak ezeli bir yaratıcıydı. Rızık verecek ezeli bir rezzak idi. Bağışlayacak ezeli bir mağfiret sahibiydi. Yapacak bir yapıcıydı. Onun için istiva sonradan olma bir şey değil. Bu fiilin meydana geleceği bir sıfatı dahilindeydi. O ilahi fiiller içerisinde istiva ile isimlendirilir. Aynı şekilde Allah Azze ve Celle melekler saf saf olduğu halde Rabbin geldi, yani kıyamet günü gelecek, onun gelmesi ve bu fiilinin ta geliş vaktine ertelenmesi gelici ismini hadis kılmaz. Binaenaleyh o gelecek olan bir gelicidir. Onun gelmesi keyfiyetten ve teşbihten tamamen uzak bir nitelikte olacaktır. Çünkü bu geliş Rabb'a mahsus bir fiildir ve mabudun keyfiyetini elde etmeye kalkmak istediği anda akıl durur, can kesilir. O halde iki tarafa da sapma, ne sıfatları inkar et, ne bir şeye benzet. Allah'ın kendisi için razı olduklarına razı ol. Onun kendisinin bildirdiği sınırda Müslümanca teslimiyet göstererek, tasdik ederek dur, darmadağınık dağıtmadan, didik didik didiklemeden. Allah ilmimizi artırsın, gayretimizi artırsın. Bir an olsun bizleri aklımıza, nefsimize bırakmasın kardeşlerim. Rabbimiz Subhanahu ve Teala, ben Allah'ım, ağaç değilim, gelmesi gerçekleşmeden önce de gelici olanım emri, gelici olan değil, me'at, yani ahirette dostlarına görünecek olanım. Böylece onların yüzleri kendisiyle ağaracak. Bunu inkar edenlere karşı hüccetleri bununla, benimle üstün gelecek. Doğruluğu açığa çıkacak olan benim, celalinin büyüklüğüne göre arşa istiva eden, her mekanın üstünde olanım. Tebareke ve Teala Musa ile hakikaten konuşan ve ona ayetlerimden gösteremem. Ve Musa Allah'ın konuşmasını işitti. Çünkü o onu gizli konuşmak için yaklaştırdı. Onun konuşmasının yaratılmış sonradan olma ve aciz bir fani olmasından o mukaddes ve münezzehtir. Yaratıklarını yarattıklarına varis kılanım, seslerini işitenim, gözüyle onların bedenlerine bakanım, iki eli açık olanım ki iki eli nimetinden başkadır. Adem'i yaratmış, ona ruhundan üflemiş, ruh onun emridir. Haşa o, bir cisme girmekten, bir cisimle birleşmekten veya bitişmekten münezzeh ve yücedir. Bundan münezzeh, yüce hem çok yücedir. Kendisi için bir meşiyet bulunan isteyici, ilmi olan bilici, iki elini rahmetiyle açan, mahlukatının ibadet ederek yaklaşmaları, vesileye sarılarak rağbet etmeleri için her gece dünya semasına inen, yakınlığında şah damarından daha yakın olan yakin, yüksekliğinde her uzak mekandan uzak ve insanlara benzemez olanım. Güzel söz ona yükselir. Salih amel de ona yükselir. Allah Azze ve Celle der ki, ben gökte olanın sizi yere batırmayacağından emin misiniz? O zaman yer birden sallanmaya başlar. Yoksa siz gökte olanın üzerinize bir taş yağdırıcı göndermeyeceğiniz emin misiniz buyuranım. Allah hepimize mağfiret etsin kardeşlerim. Haris el Muhasib'in eserine gelecek olursak, o da Fehmül Kur'an isimli kitabında nasih ve mensuhtan söz ederken haberlerde neshin caiz olmadığını söyler ve der ki, hiçbir kimsenin Allah'ın övgülerinden, sıfatlarından ve isimlerinden herhangi bir şeyin nesh edileceğine inanması helal değildir. Aynı şekilde o sıfatların güzel ve yüce olduğunu haber verdiğine göre artık onların alçak ve aşağı olduğunu bildirmesi, bütün gaybı bildiğini haber verdikten sonra kendini bazı gaybı bilmemekle vasfetmesi, olanları görmeme, sesleri işitmeme, kudreti olmama, konuşmama, ondan olan bir kelam bulunmama, arş üzerine değil de yerin altında olmak gibi tavsif etmesi olacak bir şey değildir. O bundan münezzehtir ve yücedir. Sesim net geliyor mu? Bunu anlayıp kesin olarak inanırsan nesi caiz olanla caiz olmayanları bilirsin. Böylece bazı haberlerini zahiri açısından neshettiğini sandığın bir ayet okursan yanlışa düşmez, o haberlerde nesk olmadığını bilirsin. Firavun hakkındaki şu ayet gibi. Nihayet boğulma derecesine gelince Firavun iman ettim dedi. Ve diğer ayetlerde, şu ayette böyle. Ta içinizden cihad edenleri ve sabır edenleri bilelim. Birinci ayet zahiri açısından Firavun'un mümin olduğunu, ikincisi ise Allah'ın daha önce bilmediğini ifade ediyor. Bunun böyle olmadığını belirtmek üzere Haris el Muhasibi der ki, bir topluluk Allah onu boğulacağı sırada iman ettiği için bedeniyle cehennem ateşinden koruyacağını kastetmiştir şeklinde tevil ettiler. Haris el Muhasibi yine dedi ki, Allah Firavun değil de onun kavminin cehenneme gireceğini zikretmiş, onları ateşe vardıracaktır ve Firavun ailesini azabın kötüsü saracaktır buyurmuş, Firavun'u saracaktır buyurmamıştır dediler. İşte böyle diyerek Allah'a iftira ettiler. Çünkü Allah onu, Firavun'u hem dünyada hem de ahiret azabı ile yakalar demektedir. Allah sadık olanları elbette bilecektir ayeti de aynı şekildedir. Yani zahiri Allah'ın ilminin bir başlangıcı olduğunu ifade ediyor. Halbuki o bundan yüce ve münezzehtir. Aleykümselam ve rahmetullah. Çünkü ne yapmak istediğini bilmeyen onu yapamaz. Bu zorunlu bir kuraldır. O yine buyurmuştur ki, hiç yaratan bilmez mi? O latif, bilgisi en ince şeye nüfuz eden ve her şeyden haberdar olandır. Allah ta ki mücahit olanları bilelim buyurdu. Bundan muradı ta ki görelim demektir. Böylece o şey mevcut bir malum olmuş olur. Çünkü onun o şeyi aynı anda henüz vücuda gelmemiş bir yok ve vücuda gelmiş bir var, hem yok hem var olarak aynı anda bilmesi, işte bu muhaldir. Biz sizinle beraberiz, işitiyoruz ayeti de aynı şekildedir. Bunun anlamı, onun için işitmenin sonradan meydana gelmiş bir sıfat olması değildir. O onların sözlerini işitirken hiçbir külfete düşmez. Allah hepimize güzel bir anlayış versin. O kullarının üstünde yegane kahredici Rahman arş üzerine istiva etti. Emin misiniz gökte olanın güzel söz ona yükselir. Salih amel ona yükselir. Rabbinin yanında olan melekler büyüklenip ona ibadetten geri durmazlar. Evet kardeşlerim, bu gibi ayetler çoktur. İlahları zikreder. Eğer başka ilahlar olsaydı onların arşın ki o oradadır sahibine yol bulmaya çalışacaklarını açıklar ve buyurur ki, de ki, eğer dedikleri gibi onunla başka beraber ilahlar olsaydı, o zaman onlar arşın sahibine yol bulmaya çalışırlardı buyurmuştur. Yani onu isterlerdi. En üst olan Rabbinin adını tesbih et. Evet. Ebu Abdullah der ki, zikredilenler bu sebeple asla nesedilmezler. Şu ayetler de böyledir. O gökte de tapılacak tek ilah, yerde de tapılacak tek ilah olandır. Yine biz ona şah damarından daha yakınız. Yine o göklerde de yerde de tek Allah'tır. Sizin gizlinizi de açığınızı da bilir. Yine üç kişi gizli konuşsa mutlaka dördüncüleri odur. İşte böyle bir ayet bir diğer ayeti neshedici ve bunlar birbirine zıt değildir. Her biri haber ayetidir. Her birinin başka bir veçi vardır. Birbirlerini neshetmezler. Allah hepimize güzel bir ilim, güzel bir anlayış versin kardeşlerim. Bu ayetlerin anlamı bu yerlerde Allah'ın zatıyla olması değildir ki o eşyanın altlarında bulunsun. Eşya bir yerden bir yere gittikçe o da onların içinde gitsin. Onların hacmine göre parçalara bölünsün. Onlar yok olduğu zaman onlardan ayrılsın. Haşa. Allah tüm bunlardan münezzehtir. Dalalet ehlinden bazıları insanları bu görüşe çağırmış ve Allahü Teala'nın hem arş üzerinde ve hem de her mekanda zatı ile mevcut bulunduğunu, arş üzere olması ile her yerde olması arasında fark olmadığını iddia etmiş, sonra da kendi sözleri dairesinde caiz olan şeyi tespit ettikten sonra nefyettiklerini nefyetmek için muhal göstermişlerdir. Çünkü mana olarak bir şeyi hem ispat eden hem sözüyle ona nefyeden kimse nefiden müstahni olamaz. Diliyle derhal nefi de eder. Bunlar saydığımız bu ayetleri Allah'ın her yerde olduğuna delil getirirler. Sonra kabul ettikleri bu manayı reddederek bir şeyin bir şeyde olması gibi değildir demişlerdir. Allah onların bu sapık görüşlerinden bizleri uzak kılsın. Ta ki bilelim, Allah görecek, ben sizin beraberinizde işitiyorum ayetleri bize delildir. Bunun anlamı ancak o şey var olsun. Allah onu var iken bilsin. İşitecek haldeyken işitsin, görülecek haldeyken görsün demektir. Onun bilmesinin, işitmesinin ve görmesinin hadis olması, yani sonradan var olan birer sıfat olması demek değildir. Murad ettiğimiz zaman kavlinin anlamı ise murad olunanın olma vakti geldiği zaman demektir. İradesinin sonradan olmuş bir sıfat olduğunu göstermez. Ayrıca arşa istiva etti veya o kullarının üstünde tek kahredicidir veya emin misiniz gökte olanın veya o zaman arşın sahibine yol bulmaya çalışırlardı ayetleriyle benzerlerinin melekler ve ruh ona yükselir veya güzel söz ona yükselir ayetleri gibi olduğudur. Bu ayetler kesin bilgi ifade eder. Onun arşın üstünde ve bütün eşyanın fevkinde yaratıkları içine girmekten münezzeh olmasını gerektirir. Allah anlayışımızı artırsın. Onlardan yine de hiçbir gizli şey ona gizli değildir. Çünkü bu ayetlerde kendisinin bir nefsihi kullarının üstünde olduğunu anlamını murad etmiştir. Çünkü gökte olanın sizi yere batırmayacağından emin misiniz buyurmuş. Yani arşın üstünde olanın, arş ise gök üzerinde, zira her şeyin üzerinde olan aynı zamanda gökte de olur. Buna benzer bir kavli kerimi şu ayette de geçer. Yerde gezin, dolaşın. Yani yer üzerinde. Böyle demekle Allah yerin altında gezin dolaşın demek istememektedir. Yerde şaşkın şaşkın dolaşacaklar ayeti de böyle. Yeryüzünde demektir. Yerin dibinde, içinde demek değildir. Sizi hurma dallarında sallandıracağım ayeti de aynıdır. Yani dalların üstüne, üzerisine demektir. Yine Allah Azze ve Celle, emin misiniz gökte olanın buyurmuş, sonra ayrı olarak sizi yere batırmayacağımdan demiş. Bunları birbirinden özellikle ayırmıştır. Yani bir gökte olandan, bir yere batırmaktan söz etmiştir. Bunun eğer bir anlamı varsa, o da yalnızca ve yalnızca onun arşı üzere göğün üstünde olduğu anlamıdır. Allah işi gökten yere düzenler, sonra o iş ona yükselir. Ve melekler ve ruh ona yükselir buyurmuştur. Allah hepimize anlayış versin kardeşlerim. Böylece işin ve meleklerin yükseldiği açıklanmıştır. Sonra ona doğru yükselirken ne kadar bir süre içinde yükseldiklerini anlatarak miktarı 50 bin yıl olan bir günde buyurmuştur. Allah meleklerin ona yükselmesinden bahsetmiş, ona kısmını ve 50 bin yıl olarak bir günde kısmını ayrı ayrı belirtmiştir. Mesela falana bir gün bir gecede yüksel denir. Bu demektir ki o falan yüksektedir ve senin ona yükselişin tam bir gün tutacaktır. Binaenaleyh melekler arşa yükseldikleri zaman Allah'a yükselmiş olurlar. Her ne kadar onu o sıra görmüyor, yükseklik bakımından ona eşit bulunmuyorlarsa da şüphesiz mutlaka bir yükselme vaki olmuş, yeryüzünden hareket ederek o yüksekliğe işi alıp yükseltmişlerdir. Allah Azze ve Celle bilakis onu Allah kendine yükseltti. Böylece buyurmuş, İsa onun yanındadır dememiştir. İsa yerdeydi, Allah da yerde veya her yerde olsaydı haşa, o zaman böyle bir yükseltmeden bahsetmezdi. Yine Firavun dedi ki, ey Haman, bana yüksek bir kule yap ki sebeplere erişeyim. Yani göklerin sebeplerine erişeyim de Musa'nın ilahına çıkıp bakayım. Müminin 36'da. Sonra da ayrıca, çünkü ben onun yalancı olduğunu sanıyorum demiştir. Allah burada Firavun'un Musa'nın söylediği sözde yalancı olduğunu sandığını, bu sebeple yani Musa'yı yalancı sanması dolayısıyla meseleyi araştırmaya koyulduğunu açıklamaktadır. Eğer Musa Allah zatıyla her yerdedir deseydi, Firavun onu evinde arardı veya bedeninde veya haşa gidip başka yerde arardı. Bir kule yapmak için hiç de kendini yormazdı. Allah işte bütün bunlardan münezzehtir. Allah'ın birbirinden ayırmadan zikrettiği, iddia ettikleri ayetlere gelince ki bunlar da aslında onun arşa istiva ettiğini ifade eden sözlerinin bağımsızlığı şeklinde bir bağımlılık yoktur. Bu ayetlerin birinde görmüyor musun ki Allah göklerdekini de yerdekini de biliyor buyurmuş, bize ilmini yani bildiğini haber vermiş, arkasından yakaran her kişiyle beraber olduğunu bildirmiş, sonra bu ayeti yine ilim, bilmekle sona erdirerek o her şeyi bilendir buyurmuştur. Başında da sonunda da ilimden söz etmiştir. Böylece açıklamıştır ki o, onlar nerede olurlarsa olsun onları bilir, ona gizli kalmazlar. Yakarışları da ona gizli kalmaz. Onlar en aşağıda toplansalar, o da o yüksekliğinde olduğu halde onlarla münazara ederek ben sizi daima görüyorum, yakarışlarınızı işitiyorum dese elbet bu sözü de doğrudur. En üstün durum ve misal Allah'a aittir. Haşa o yaratıklara benzemez. Ama mutlaka ayetin zahirine sarılacaklarsa ve bu yani o ilmiyle beraberdir zatıyla değil sözü sizin iddianızdır derlerse, ayetin zahirine göre de onlar için görüşlerinden çıkmak kaçınılmazdır. Çünkü Allah, eğer gizli konuşan iki veya daha fazla kişinin beraberinde zatı ile mevcut ise, demek ki onların beraberinde işlerinde değildir. Kim biriyle beraber ise onun cismi içinde değildir. Bu da onların görüşlerinden çıkmalarını gerektirir. Yani Allah her yerde değildir. Ayeti kerimede bildirdiği gibi biz ona şah damarından daha yakınız. Ayeti de böyledir. Çünkü bir şeye yakın olan o şeyin içinde değildir. Binaenaleyh onların iddiasına göre ayetin zahirine bakılsa Allah'ın şah damarının içinde olmadığı ortaya çıkacaktır. O gökte de yegane tapılacak ilahtır, yerde de yegane tapılacak ilah. Ayeti de böyledir. Allah, emin misiniz? Gökte olanın deyip kestikten sonra sizi yere batırmayacağından buyurduğu gibi bu ayette gökte yegane tapılacak ilahtır deyip kesmemiştir. Aksine o gökte de ilahtır. Yani gök ehlinin de ilahıdır, yer ehlinin de ilahıdır buyurmuştur. Bu dilde var olan bir ifade şeklidir. Falanca hem Horasan'da hem Türkiye'de hem de Konya'da, Ankara'da, Konya'da, İstanbul'da dese bu yerlerden birinde oturmaktadır o kişi. Ve diğer yerler onun için gizlidir. Böyle olduğu halde sen öyle dersin. Artık nasıl olur da idare ettiği, çekip çevirdiği hiçbir şey kendisine gizli kalmayan, her şeyin üstünde en yüksek olan Allah göklerde ve yerde ilah olmaz. Her şeyin üzerinde, arşının üzerinde olduğu halde gökleri ve yeri idare ederken uluhiyeti devam edip gitmez. O tüm benzer ve denklerden yücedir. Allah hepimize güzel bir anlayış versin. Kardeşlerim, İmam Ebu Abdullah Muhammed bin Hafif İtikadül Tevhid Bi İspatül Esma-i ve Sıfat isimli kitabının mukaddimesinde de şunları söylemiştir. Allah onların ilimlerinden bizleri de nasiplendirsin. Muhacirin ve Ensar'ın sözleri, Allah Azze ve Celle'nin tevhidi, Allah'ın isimlerinin, sıfatlarının, kaza ve kaderinin marifeti hususunda tek bir söz ve apaçık bir şeriat halinde ittifak etmiştir. Allah onlardan razı olsun. Onlar bunları Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan nakleden nesildir ki onların naklettiği bu şeyler hakkında Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam size benim bu yoluma sarılmak düşer buyurmuştur. Yeni bir şey çıkaranlara Allah lanet etsin. Sahabe bu konularda hiçbir ihtilafa düşmeden ittifak üzerine olmuşlardır. Ki onlar Allah'a hamdolsun feri meselelerde ihtilaf ettikleri gibi hiç ihtilaf etmedikleri tevhid hükümleri, dinin asılları olan Allah'ın isimleri ve sıfatları konusunu kendilerinden almakla emrolunduğumuz kimselerdir. Allah onlardan razı olsun. Eğer bu konuda ihtilaf etmiş olsalardı bu da bize ulaşırdı. Öyle ki bu itikadın doğruluğu sahabenin hem seçkinleri hem geneli arasında tamamen yerleşmiş, onlar bunu kendilerine ihsan ile tabi olan tabiine nakletmiştir. Onların meşhur alimleri arasında da aynı itikadın doğruluğu karar bulmuş, alimler bunu nesilden nesile aynen nakletmiştir. Çünkü onlara göre asıldaki ihtilaf küfrüydü. Allah'a hamd mahsustur. Öbürleri sahabe ve tabiinden ilk neslin itikadına muhalefet ederek tevhidin hükümleri Allah'ın isim ve sıfatlarının zikri konusunda ihtilaf edince nakil ilmini bilmeyen ilk neslin haberleri olduğu gibi zikretme metotlarını akledemeyen bu insanlar meseleye daldıkça dalınca bütün dayanakları onların görüşüne kötü zan beslemekten dolayı uzun ve güzel söz söyleme arzusunun ortaya attığı hükümlere dayanma, aslında gönüllerin o şekilde anlamaya yatmadığı bir takım ayetlere takılıp kalma ve sünneti Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sahabe ve tabiinin yolunu terk etmek olunca ve artık hevalarına uygun bir biçimde teviller yapmaya başlayıp kendi görüşlerini bu şekilde doğru göstermeye kalkınca onların Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmetini sakındırdığı, icabet edenlerini men edip dikkatlerini çektiği bu batıl sözlerine düşülür korkusu ile o ilk nesli müminlerin kaynağını, ilklerinin yolunu ortaya çıkarma ihtiyacı duyduk. Böyle söyledikten sonra İmam Ebu Abdullah, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dışarı çıktığında kader konusunu tartışan bir grup görerek kızdığını zikrediyor. Sizden hiçbirinizi bulmayayım hadisiyle ümmetim 73 fırkaya ayrılacak hadisini zikrediyor. Çünkü fırkayı naciye onun Aleyhisselatü Vesselam'ın ve ashabının üzerinde bulunduğu yoldur. Allah bizi fırkayı naciyeden etsin. Bizi de neslimizi de bu yolda halk etsin. Binaenaleyh ümmete sahabenin üzerinde bulunduğu yolu kesinlikle bilmek gerekir. Ve bu bilgiye de sahabeye ihsan ile tabi olan ve sonradan çıkan görüşleri kabul etmeyen haberleri nakletmekle tanınan tabi'in vasıtasıyla ulaşılabilir. Tabi'in neslinin taşıdığı bu miras nesilden nesile adalet, takva ve emanetleri ile tanınmış, ümmet için leh ve aleyhlerindeki her sünneti olduğu gibi muhafaza etmiş alimler tarafından peş peşe aktarılmıştır. Allah onlardan razı olsun. Burada ilk olarak söyleyeceğimiz şey, bu meselenin yazılış gayesi olan Allah'ın kitabında geçen isimleri, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetinde açıkladığı sıfatları, Allah'ın vasfedildiği şeyleri, bu konuda söz söyleyenin sözlerini, keyfiyetlerini araştırmaya kalkarak akıllarımızın verdiği hükümlere dayandırmamız caiz olmayan hususları teslimiyet göstermekle emrolunduğumuz itikadı anmaktır. Sonra Allah vahdaniyetini, ispat ve uluhiyetini ikrardan sonra bize tanınmış, şöyle ki bu hususun hak kabul edilmesinden sonra kitabında bize ilk olarak o isimlerini ve sıfatlarını zikretmiş. Aleyhissalatü vesselam da bunları kendi sözleriyle pekiştirmiş, sahabe ise ondan bunu tıpkı tevhidin ilk esasları olan ve la ilahe illallah sözünden anlaşılan prensipleri kabul ettikleri gibi kabul etmişlerdir. Allah mücmelden tafsile geçerek kendinin nefsi olduğunu haber vermiş ve buyurmuştur ki seni nefsim için yaptım. Allah sizi nefsinden sakındırır. Bunun doğruluğuna ve İsa Aleyhisselam'ın getirdiklerinin kesinliğine delil olarak da sen benim nefsimdekini bilirsin, ben senin nefsindekini bilmem buyurmuştur. Yine buyurur ki Rabbiniz nefsine rahmeti yazmıştır. Aleykümselam ve rahmetullah. Allah hepimize rahmet etsin, anlayışımızı artırsın kardeşlerim. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da bunu kabul ve ispat etmenin doğruluğunu sünnette pekiştirerek demiştir ki Allah Azze ve Celle kim beni nefsinde anarsa ben de onu nefsimde anarım buyurmuştur. Yine Aleyhisselatü Vesselam Allah nefsine bir hak olarak eliyle rahmetim gazabıma galip geldi diye bir kitap yazmıştır. Yine nefsinin rızasınca Allah'a tesbih olsun demiştir. Adem'in Musa'ya karşı hüccet getirdiği hadiste de sen Allah'ın seçtiği ve nefsi için yaptığı, yetiştirdiği kişisin buyurulmuştur. Yani Allah bu ayetlerin zahiriyle kendisine nefis ispat etmiş, aynı şeyi Resulullah da ispat etmiştir. Artık Allah'ı ve Resulünü tasdik eden herkesin Allah'ın nefsine dair haber verdiği şeyleri itikat etmesi gerekir ve bu itikat ona benzer gibisi bile yoktur ayetinin zahirine dayalı olacaktır. Yani keyfiyetlerine dalmayız. Evet, müminlerin gerek havasına gerek avamına aleyhissalatü vesselama kadar adil, takvalı ravilerle ulaşan senetlerle bize rivayet edilmiş olan bütün hadisleri de kabul etmek dinimizin bir gereğidir. Şüphesiz Allah'ın kitabında bize hükmettiği, kendini vasfettiği ve sünnette sahih olduğuna delil bulunan şeylerden biri de Allah'ın nurunun olmasıdır. Allah Azze ve Celle, Allah göklerin ve yerin nurudur. Arkasından da nur üstüne nur buyurmuştur. Aleyhissalatü vesselam da ona nur nispet ederek dua etmiş, sen göklerin ve yerin nurusun demiştir. Yine Ebu Musa hadisinde onun hicabı perdesi nur, o perdeyi açacak olsaydı yüzünün celal ve nuru subuhatı mahlukattan basarının ulaştığı her şeyi yakardı. Hadiste geçen subuhatın celal ve nur olduğunu söylemiş, bunu Halil ve Ebu Ubeyd'den nakletmiştir. Yüzünün nuru gökleri nurlandırırdır demiştir. Allah hepimize güzel bir anlayış versin. Hakkında nas bulunan hususlardan biri de onun hay, sağ, diri olmasıdır. Sonra Allah ondan başka hiçbir ilah yoktur, yegane hay ve yegane kayyumdur ayetiyle ey hay, ey kayyum, ancak rahmetinden medet umarım hadisi der ki Allah'ın kullarına kendisini tanıttığı şeylerden biri de celale ve ikrama sahip bir veç yüzünün olmasıdır. Nefsini veç ile ispat etmiştir ve sonra ayetleri zikreder. Daha sonra önceki Ebu Musa hadisini zikreder ve der ki bu hadiste Allah'ın vasıflarından olarak uyumadığı geçer. Bu kitabının zahirine uygundur. Onu ne bir dalgınlık ne de uyku tutar. Ayrıca nurlara sahip bir yüzü ve basar, görüş, bakışı olduğu geçmektedir. Kitabında da onun işitici ve görücü olduğunu biliyoruz. Allah'ın veçinin, semanın, basarının olduğunu ispat eden hadisleri ve buna delalet eden ayetleri zikrederiz. Sonra devamla, sonra Allahü Teala mümin kullarına kendisini rahmetiyle yaydığı iki eli olmakla da tanıtmıştır. Sonra bu konudaki hadisler ve Ümeyye bin Ebu Salat'ın huzuru Nebevi'de okunan şiiri zikretmiştir. Sonra cehenneme atılır, cehennem daha yok mu der. Nihayet Allah cehenneme ayağını kor hadisi zikredilir. Hadisi Buhari zikretmiş. Başka bir rivayet ise cehenneme kadem tabanlı kor şeklindedir. Kürsü iki kadem tabanlı koyduğu yerdir. Arşın kadrini ise ancak Allah bilir. Allah hepimize merhamet etsin kardeşlerim. Bu ve bunun gibi bütün rivayetler asr-ı saadet ve tabi'in neslinden Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sözleridir. Sonra gelen, öne geçen selefin sözünü reddeden ancak sapmıştır. O günün onların emsali alimlerden hiçbiri onlara karşı çıkmamış. Gerek seçkinlerden, gerek genel tabakadan herkes bu rivayetleri kitaplarına geçirmiş, İş aynı imval üzerine devam edip günümüze kadar gelmiştir. Nihayet o ümmetin son devirlerinde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın kendileriyle oturmamamızı konuşmamamızı söyleyerek sakındırdığı, rızalarına uygun hareket etmememizi, cenazelerini teşhir etmememizi emrettiği, Allah'ın sayılarını azalttığı insanlar peydah olmuş. Onlar bu rivayetlere maksatlı yaklaşmış, bunları teşbihe hamletmiş, bu haberlere ilişmişler, onları kıyas ve ölçülerinin hükümlerine göre anlamaya, ilk nesli hor görmeye, onlara nankörlük etmeye çalışmış, sahabe ve tabiine karşı çıkmış, onlara kötü söz söylemiş, bu sözleri inkar etmiş, rüştün timsali imamlara karşı çıkarak onların sözlerini reddetmişler. Bu sebeple hem sapıtmış hem doğru düzgün yoldan saptırmışlardır. Allah onlardan da, onların sözlerinden de, onların takipçilerinden de bizleri uzak kılsın. Daha sonra Ebu Abdullah İbn Abbas'tan rivayet edilen haberleri, onun Necd el-Haruri'ye cevabını sonra suret hadisini zikredip ve bu konuda insanların bunun tevilindeki ihtilafına dair bir kitap yazdığını açıklıyor. Sonra der ki, İnşallah sünnetin esaslarını, bizim itikat ettiğimiz, sapıklık ehline muhalefet ettiğimiz, ispat ehli olan hadis ashabına muvafakat ettiğimiz hususlardaki ihtilafın reddini zikredeceğiz. Sonra imamlar konusundaki ihtilafı zikreder ve aleyhte deliller getirir. Muhacirin ve Ensar'ın Ebu Bekir es-Sıddık'ı ittifakla üstün görüp ümmetin en faziletlisi olarak kabul ettiklerini açıklar. Sonra der ki, kullarının fiillerinin yaratılması konusundaki ihtilaf onların mukadderat olup olmadığı konusundaydı. Der ki, bizim bu konudaki görüşümüz, ehli sünnetin itikadı, kulların fiillerin mukadderat ve malum olduğudur. Kaderin ispatına da değinir, sonra kebair ehliyle esma ve ahkam meselesine temas eder ve der ki, onlar hakkındaki görüşümüz, onların alel ıtlak mümin olup durumlarının Allah'a havale edileceğidir ki, isterse onları azap eder, isterse onları affeder. İmanın aslı, kulların fiillerini doğuran bir mevhibe, bağıştır. Bu bakımdan iman temelde tasdik, ikrar ve ameldir. İman artar ve eksilir. Kur'an hakkındaki ihtilaf, onun mahluk mu, değil mi olduğu hususudur. Ehl-i sünnetin itikadı, Kur'an, Allah'ın yaratılmamış kelamıdır, Allah'ın sıfatıdır, ondan başladı, hüküm olarak ona dönecektir. Sonra ruhiyet konusuna değinerek, itikadımız Allah kıyamette görülecektir. Sonra şunları söyler, Allah hepimize merhamet etsin. Bilin ki ben ihtilaf hükümlerini her zaman bidatçıların mevcut tertibine göre zikrettim ve önce akidelerle ilgili hükümleriyle başladım. Biz diyoruz ki Allah Azze ve Celle'nin arşı olduğuna, onun arşı üzerine göklerin üstünde bütün isim ve sıfatlara sahip olarak bulunduğuna inanırız. Nitekim Allah Rahman arş üzerine istiva etti ve işi gökten yere düzenler buyurmuştur. Gökte arşı üzere olduğu gibi aynı zamanda yerdedir de demeyiz. Çünkü o kullarının ne halde olduklarını bilir. Sonra işler ona yükselir. Allah-u Teala'nın cenneti ve cehennemi yarattığına, onların bir gün yok olmak üzere değil, ilelebet var olmak üzere yaratıldığına itikad ederiz. Peygamber Aleyhisselam'ın Sidre-i Münteha'ya bir nefsihi miraç ettiğine inanırız. Sonra Allah'ın iki avuç avuçlayıp şunlar cennetliktir, şunlar cehennemliktir dediğine inanırız. Aleyhisselatü Vesselam'ın havzu olduğuna, onun şefaati kabul edilecek ilk şefaatçi olduğuna inanırız. Ayrıca sırat, mizan, ölüm ve maktulun rızkını tamamlayarak eceliyle öldüğünden de söz ederiz. Allah'ın her gece, gecenin son üçte biri kaldığında dünya semasına indiğini, elini açarak "Var mı benden isteyen?" buyurduğuna inanırız. Allah-u Teala'nın Musa ile hakikaten konuştuğuna, İbrahim'i halil dost edindiğine, hulle, halillikin fakir, ihtiyaç olmadığına, bidatçıların bu iddialarının geçersiz olduğuna inanırız. Allah-u Teala'nın aleyhissalatü vesselama hasreten rüyetini lütfettiğine, onun İbrahim gibi dost, halil edindiğine inanırız. Allah'ın gaybın beş anahtarını sadece kendisine mahsus kıldığına, onları Allah'tan başkasının bilmediğine itikad ederiz. Kıyamet saatinin ilmi yalnızca onun katındadır. Yağmuru o yağdırır, rahimlerde olanı o bilir, hiç kimse yarın ne kazanacağını bilmez. Hiç kimse hangi yerde öleceğini bilmez. Yegane bilen, yegane haberdar olan yalnızca Allah'tır. Mest üzerine mest etme suresinin misafir için 3, mukim için de 1 gün olduğuna, cuma ve bayram namazlarını kıldırdığı sürece zalim olsun, adil olsun, imama sabredileceğine inanırız. Onlar safında cihat, kıyamet gününe kadar kalıcıdır. Her nerede cemaatle namaz kılmaya çağrı duyulursa, özür ve engel bulunmadıkça cemaate gitmenin vacip, teravih namazını ise sünnet olduğuna inanırız. Yine şehadet ederiz ki, kasten namazı terk eden kafirdir. Şehadet ve beraat meselesi bidattır. Kıble ehlinden olup ölen kimsenin cenaze namazı şeridir. Peygamber sünnetidir. Allah'ın hükmü olmadıkça ne bir kimsenin cennete ne de cehenneme gideceğini söyleriz. Dinde boş tartışma ve cidal bidattır. Ayrıca şuna da inanırız. Aleyhissalatü vesselamın ashabı arasında ortaya çıkan anlaşmazlıklarda hüküm verecek olan Allah'tır. Hazreti Ayşe'ye rahmet dileriz. Allah'ın rahmet ve hoşnutluğu üzerine olsun. Lafız ve melfuz, isim ve müsemma hakkında konuşmak bidattır. Yine imanın mahluk olduğunu ya da mahluk olmadığını söylemek de bidattır. Bilesin ki ayrıntıya girmeden sahabe ve tabiinden nakledildiği üzere ehli sünnetin itikadını özet olarak anlattım. Çünkü görüşlerini güzel bir şekilde anlatan ehli sünnetin itikadı önce anıldı. Ancak ashabımızdan tasavvuf ehlinin kendilerini onlara nispet eden bir grubun sonradan uydurduğu şeyleri söz konusu etmek istedim. Çünkü geçmişteki o insanların bu grubun uydurduklarına cevap verecek durumları yok ve bu yol onların uydurduğu şeyin üstündedir. Muhammed bin Cerir et-Taberi'nin et-Tabsir adını verdiği bir kitabında okudum. Taberi bu kitabını Taberistan halkı için yazmış, Taberistan halkı arasında anlaşmazlık çıkmış ve Taberi'den kendi inanç ve düşüncelerini yazmasını istemişler. Kitabında Allah'ın görülmesi konusunu da ele almış, bu konuda görüş ayrılıklarını ortaya koymuş ve bir grubun Allah'ın hem dünyada hem de ahirette görüleceğini söylediğini de belirtmiş. Taber adı geçen kitabında hiçbir ayrım yapmaksın tasavvuf ehlinin tamamının bu görüşte olduğunu belirtmiş. Ancak Taberi bu yargıya varırken tasavvuf ehlinden samimi kimselerin görüşünü bilmediği ortaya çıkmaktadır. Tasavvuf ehline bunu nispet ederken kaynağı Abdülvahid bin Zeyd'in yeğenidir. Onlardan samimi olanların yanında Abdülvahid bin Zeyd'in değerini Allah bilir. Artık yeğeninin ne gibi bir değeri olur ki? Bir gruba mensup birinin sapması o grubun tamamına mal edilemez. Nasıl ki bir fakih veya muhaddisin sapması bütün fukaha ve hadis ehline mal edilemezse Ayrıca tasavvuf ehlinin kendilerine özgü kelime ve bilgilerinin olduğunu bilmelisin. Sözcüklerini kendi aralarında geçerli olan rumuz ve işaretleri konular doğrultusunda kullanırlar. Onların bu yönlerini iyi bilmeyen, hangi sözcükle neyi kastettiklerini anlamayan eli boş döner. Aleykümselam ve rahmetullah. Allah hepimize anlayış versin. Kardeşlerim, Allah tasavvufun, o sufilerin görüşlerinden bizi uzak etsin. Onlar Allah Azze ve Celle'yi her zaman gördüğünü, Allah'ın cemalini görmeyenin şeyhlik iddia edemeyeceğini söylemişlerdir. Bu sözleri küfürdür, sapıklıktır ve onları müşrik, kafir kılar. Çünkü Allah Azze ve Celle Resuluna dahi yüzünü dünyada göstermemiştir. Allah hiç kimseyle karşılıklı görüşecek değildir. Ya perde arkasından ya da bir elçiyle demiştir. Allah kendisine rahmet etsin. Ayşe annemiz, ey Allah'ın Resulü, sen Rabbini gördün mü diye bizatihi sormuş. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam, ya Ayşe, o bir nurdur, nasıl göreyim demiştir. Sonra rüyet sözcüğünü kayıtlı kullanışlarına dikkat çekerek şöyle der. Çoğu zaman Allah'ı gördüm dediler. Mesela Cafer bin Muhammed'e Allah'a ibadet ettiğin zaman onu gördün mü diye sormuş. O da evet, onu gördüm. Sonra kendisine ibadet ettim demiştir. Soran kişi onu nasıl gördün diye sorunca, gözler onu maddeyi gördüğü gibi görmez. Ben kendisini bu şekilde görmedim. Fakat bununla yakın imanı gerçekleştirerek kalple görmeyi kastediyorum demiştir. Cafer bin Muhammed sonra şöyle dedi. Ama o kitabında haber verdiği ve peygamberinin zikrettiği üzere ahirette görülecektir. İşte ehli sünnetin itikadı budur. Aramızdaki cahillerle kalın kafalılar başka şeyler söyleyebilirler. Onlar bizi bağlamaz. Şuna da inanırız ki Allah müminlere birbirlerinin kanlarını, mallarını ve namuslarını haram kılmıştır. Bu konuda Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam veda haccında sözünü dile getirmiş. Her kim müminlere haram kılınan bir şeyi helal etme gücüne sahip olduğunu ve Allah makamına yükselebileceğini ileri sürerse o kafirdir. Kişinin ilim ve ibadeti hangi derecede olursa olsun böyle bir yetkiye sahip değildir. Amin. Aleykümselam. Ancak zor durumda kalmış kişi için durum farklıdır. Bazı haramlar bu durumdaki kişiye mübah olur. Allah'ın haram kıldığını helal kılan dinden çıkmıştır. İnandığımız hususlardan birisi de Allah hakkında aşk kelimesinin kullanılmayacağıdır. Çünkü böyle bir kelime ne dini naslarda kullanılmış ne de kelimenin lügat anlamı buna uygundur. Bu nedenle Allah hakkında bu sözcüğü kullanma en azından bidat ve sapıklıktır. Bu konuda Allah'ın zikrettiğini sevmek sözcüğü yeterlidir. Ayrıca şuna da inanıyoruz ki Allah görülen şeylere hulul etmez, o isim ve sıfatlarında tek olup yarattıklarından ayrı ve arşı üzerine istiva etmiştir. Kur'an da onun Allah'ın kelamı olup okunduğu, öğretildiği ve ezberlendiğinde mahluk değildir. Yine inanırız ki Allahu Teala Hazreti İbrahim'i dost, halil, aleyhissalatü vesselam'ı dost, halil ve habib edinmiştir. Mutezile'nin ileri sürdüğü dostluk hulle, fakirlik ve ihtiyaç ifade eder iddialarının aksine Allah her ikisini de dost edinmiştir. Dostluk ve sevgi, hulle ve muhabbet Allah'ın iki sıfatıdır. Ve Allah onlarla muttasıftır. Onun sıfatları nasıllık ve benzetme çerçevesine girmez. Yaratılmışların sevgi ve dostluk sıfatları hakkında ise nasıllık geçerlidir. Allah'ın sıfatları ise bilgide malum ve tanımda mevcutturlar. Ancak onlar için benzetme söz konusu değildir. Buna inanmak vacip ama onlar hakkında nasıllık söz konusu değildir. Allah'ın kazanç, ticaret ve sanatı helal, aldatma ve haksızlığı haram kıldığına inanırız. Kazanmanın haram olduğunu söyleyen sapıktır, saptırıcıdır ve bidatçıdır. Çünkü fesat çıkarma, haksızlık ve aldatmanın ticaret ve sanatla bir ilgisi yoktur. Allah ve Resulü fesat çıkarmayı haram kılmıştır. Kazanç ve ticareti değil. Kazanmak ve ticaret yapma, Kur'an ve sünnetle kıyamete kadar caizdir. Şuna inanırız ki, Allah helal yemeği emredip, sonra da ona varma yollarını bütün yönlerden kapatmaz. İnsanlardan neyi yapmalarını istemişse, o şey kıyamete kadar geçerlidir. Her kim yeryüzünde helal yolların tükeneceğine, insanların haram yollarda bocalayacağına inanırsa, o sapık bir bidatçıdır. Belki helal yollar bize bazı yerlerde az, bazılarında çok olabilir ama bu yolların tümden yok olması mümkün değildir. İnandığımız hususlardan biri de tavırlarını güzel gördüğümüz kimseyi kazancı, malı ve yiyeceği konusunda suçlamayız. Böyle birinin yemeğini yeme ve kendisiyle alışveriş yapmak caizdir. Söylediklerini araştırmak bize düşmez. Biri temkin yönünden sorarsa bu caizdir. Ancak malına haksızlık karışmışsa o başka. Ancak bir kimsenin malına haram karışmışsa, o zaman Ebu Bekir'in kölesine sorması örneğinde olduğu gibi sorma ve sakınmak gerekir. Birinin helal mallarının dışında başka malı da bulunup bunlar birbirine karışmışsa, artık onun malına ne helaldir ne de haram gözüyle bakılır. Bu şüpheli mala girer. Kim böyle bir durumda sorar ve sakınırsa dinini korumuş olur. Nitekim Ebu Bekir böyle yaptı. İbni Mesud ve Selman-ı Farisi'ye göre böyle birinin yemeği yenir ve sorumluluk mal sahibine ait olur. İnsanlar tabaka tabakadır ve din de kolaylıktır. Şuna da inanırız ki, kişi hayatta kaldığı sürece kendisi için korku da vardır, umut da. Her kim emniyeti iddia ederse, o Allah'ı ve Allah'ın kendisi hakkında haber verdiğini tanımamaktadır. Allah'ın tuzağından kurtulacaklarına emin mi oldular? Ziyana uğrayan topluluktan başkası Allah'ın tuzağından emin olmaz. Emin olduğunu iddia edenin tutarsızlığını varın siz düşünün. Şuna da inanırız ki, kişi ne kadar akıllı ve bilgili olursa olsun, kulluk görevleri üzerinden düşmez. Gücü yettiği görevlerle sorumluluğuna devam eder. Çünkü peygamberler, sıddıklar, şehit ve salih kimselerin üzerinden bile kulluk sorumlulukları düşmemiştir. Aleykümselam ve rahmetullah. Kulluk yükümlülüklerinden kurtulup hürriyet fezasına ulaştığını, Allah'ın ibadetle ilgili emirlerinin artık kendisi için geçerli olmadığını savunan kuşkusuz kafirdir. Ancak delirmiş ya da iyiyi kötüyü ayırt edemeyecek derecede bunamışsa o başka. Yalnızca bu durumda olan kişi hakkında sorumluluk söz konusu değildir. Kulların durumuna muttali olduğunu, Aleyhisselatü Vesselam'ın sözü gibi indirilmiş bir vahiy olmaksın, Allah indindeki makam ve derecelerini bildiğini iddia eden dinden çıkmıştır. Yine Allah'ın ya da Resulünün sözünden bir vahiy bulunmaksın, insanların nereye varacağını, ne üzere öleceğini ve amellerinin sonucunun ne olacağını bildiğini iddia eden Allah'ın gazabına uğramıştır ve o insan sapıktır. Açıkladığımız hususlar çerçevesinde firaset haktır. Ancak şu sergilediğimiz konuların ferasetten bir ilgisi yoktur. Her kim Allah'ın sıfatlarının kendi sıfatlarında ortaya çıktığını ve Allah'ın azamet ve tevfik ve hidayetten hiç söz etmeden Allah'ın ezeli sıfatlarının kendisinde göründüğünü söylerse, lahutiliğe ve ittihata inanmış bir hululcudur. Böyle bir inanış şüphesiz küfürdür. bütün ruhların yaratılmış olduğuna inanır. Her kim yaratılmış olmadıklarını iddia ederse, sözü Nasturi Hristiyanların Hazreti İsa hakkındaki söylediklerine benzer ve Yüce Allah hakkında bu bir küfürdür. Yine her kim Allah'ın tüm sıfatlarının ya da bir bölümünün bir kula hulul ettiğini ileri sürerse küfre girmiş olur. Kur'an da Allah kelamı olup ne yaratılmış ne de bir yaratılmışa hulul edilmiştir. O nasıl okunur ve ezberlenirse Allah'ın sıfatıdır. Ders tedris edilen okumakta okunan değildir. Çünkü Allah bütün sıfat ve isimleriyle mahluk değildir. Bunun aksini söyleyen kafirdir.